Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Astonishing Power of Emotions. Esther Hicks tarafından Jerry Hicks ile birlikte sunulan Abraham öğretilerinin duygulara odaklanan bir kişisel gelişim kitabıdır. İlk kez 2007 yılında yayımlanan eser, duyguları bastırılması gereken sorunlar ya da yalnızca dış olayların zorunlu sonucu olarak değil, kişinin düşünceleriyle arzuları arasındaki ilişkiyi gösteren işaretler olarak ele alır. Kitabın temel çerçevesi, Law of Attraction olarak bilinen çekim yasası ve titreşim kavramıdır. Bu yaklaşım, bilimsel psikolojinin yerleşik bir modeli değil, manevi ve yeni düşünce geleneğine ait bir yorumdur. Yazarlar, öfke, suçluluk, endişe veya neşe gibi hislerin kişinin mevcut içsel yönelimini haber verdiğini savunur. Amaç, ani tepkileri fark ederek daha rahatlatıcı düşüncelere kademeli biçimde yönelmektir. Dolayısıyla kitap, zor duyguları inkar etmeyi değil, onları kişinin o anki bakış açısı hakkında bilgi veren bir rehber olarak değerlendirmeyi önerir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, duygular, içsel yönelimi bildiren bir geri bildirim sistemi olarak ele alınır. Kitabın ayırt edici tezi, duyguların dış dünyadaki olaylardan doğrudan kaynaklanmadığı, olaylara ilişkin düşünce ve yorumlarla biçimlendiğidir. Esther ve Jerry Hicks, kişinin arzuladığı şeylerle mevcut düşünsel odağı arasında uyum olduğunda daha olumlu duygular yaşadığını, uyumsuzluk hissettiğinde ise rahatsız edici duyguların ortaya çıktığını ileri sürer. Bu nedenle öfke, kaygı veya hayal kırıklığı, karakter kusuru ya da bastırılması gereken bir hata sayılmaz. Bunlar, kişinin dikkatini istemediği bir sonuca, korkuya veya direnç olarak tanımlanan içsel çatışmaya verdiğinin göstergeleridir. Bu yaklaşım, kişiye duygusunu başkasının davranışına bütünüyle bağlamak yerine kendi yorumunu inceleme sorumluluğu yükler. Örneğin, bir eleştiri karşısında duyulan huzursuzluk yalnızca eleştirinin varlığıyla açıklanmaz. Kişinin değer görme, yeterlilik veya kabul edilme hakkında o anda kurduğu anlamla da ilişkilendirilir. Kitapta duyguların işlevi, kesin ahlaki hükümler vermek değildir. İşlevleri, kişinin bulunduğu zihinsel yeri fark etmesine yardım etmektir. Bu yorum, okurun tepki vermeden önce durmasını ve duygunun işaret ettiği düşünceyi araştırmasını hedefler. Ancak bu çerçevenin manevi inançlara dayandığı, klinik değerlendirme veya ruh sağlığı tedavisinin yerine geçmediği de göz önünde tutulmalıdır. İkinci olarak, ani ve kontrolsüz tepkileri daha geniş bir bağlama yerleştirme önerisi, kitap, gündelik hayatta sık görülen dizginlenmesi zor duygusal tepkileri merkezine alır. Bir trafik tartışması, aile içindeki bir gerilim, maddi belirsizlik ya da işte yaşanan bir aksilik çoğu zaman kişiyi öfke, endişe veya çaresizlik döngüsüne sokabilir. Yazarların önerisi bu olayları yok saymak değildir. Asıl öneri olay ile ona verilen duygusal karşılık arasına farkındalık koymaktır. Böylece kişi ilk refleksini tek gerçeklik gibi kabul etmek yerine bu refleksin hangi düşünceyi tekrar ettiğini sorgulayabilir. Abraham öğretilerinde bu süreç kişinin dikkatini sorun üzerinde sabitlemekten istediği deneyimin niteliğini düşünmeye doğru kaydırmasıyla ilişkilendirilir. Kitap doğrudan en neşeli düşünceye sıçramanın her zaman inandırıcı olmayabileceğini de kabul eden kademeli bir rahatlama mantığı taşır. Yoğun öfke içindeki biri için ilk gerçekçi hedef, zorla mutluluk üretmek değil, öfkenin biraz daha az yoğun olduğu bir bakış açısına geçmektir. Bu yönüyle eser, duyguyu bastırma veya kendini suçlama dilinden uzaklaşır. Yine de dış koşulların, toplumsal eşitsizliklerin, travmanın ya da somut problemlerin etkisini yalnızca düşünceye indirgeme riski taşıyan bir çerçevedir. Okurun içsel farkındalığı gerçek hayattaki çözüm adımlarıyla birlikte ele alması daha dengeli olur. Üçüncü olarak, çekim yasası çerçevesinde düşünce, duygu ve istenen sonuç arasındaki bağ, eserin düşünsel omurgasını çekim yasası oluşturur. Bu anlayışa göre kişinin baskın düşünceleri ve duygusal hali deneyimlerine çektiği koşullarla bağlantılıdır. Kitap, olumlu duyguları yalnızca iyi hissetmenin sonucu olarak değil, istenen şeyle uyum içinde olmanın göstergesi olarak yorumlar. Olumsuz duygular ise kişinin arzusu ile mevcut odağı arasındaki mesafeyi haber verir. Bu iddia, kitabın Abraham adı verilen, fiziksel olmayan bir bilinçten aktarıldığı belirtilen öğretisine dayanır. Dolayısıyla okur, metni deneysel kanıt sunan bir psikoloji çalışması olarak değil, metafizik bir kişisel gelişim yaklaşımı olarak değerlendirmelidir. Pratik düzeyde verilen mesaj daha anlaşılır bir biçimde okunabilir. İnsan sürekli korktuğu sonucu zihninde canlandırdığında dikkatini seçeneklere ve çözümlere açmakta zorlanabilir. Buna karşılık ne istediğini netleştirmek, kendini daha sakin hissettiren düşünceler bulmak ve yapabileceği adımları görmek karar kalitesini artırabilir. Kitap bu gözlemi titreşim ve çekim diliyle açıklar. Fakat her olumlu veya olumsuz olayın kişinin duygusal frekansının ürünü olduğunu kabul etmek hastalık. Kayıp, şiddet veya ekonomik zorluklar gibi karmaşık durumlarda haksız bir kişisel suçluluğa yol açabilir. Bu nedenle kitabın yararlı tarafı düşünce odağını inceleme çağrısıdır. Sınırlı tarafı ise nedensellik iddiasının genişliğidir. Dördüncü olarak, mevcut durumla barışmak, arzudan ve değişim isteğinden vazgeçmek değildir. Kitapta dikkat çeken ayrımlardan biri, mevcut koşulları kabullenmek ile daha fazlasını istemekten vazgeçmeyi birbirinden ayırmasıdır. Yazarlar, insanın bulunduğu noktaya direnç göstermesinin rahatsız edici duyguları büyütebileceğini savunur. Buna karşılık mevcut deneyimi dürüstçe fark etmek ve onunla mücadele etmeyi azaltmak, daha iyi hissettiren bir yön değişikliğinin başlangıcı sayılır. Bu yaklaşım, kişinin bugün sahip olmadıklarına sürekli odaklanmak yerine, arzusunu daha sakin ve açık biçimde tanımlamasını amaçlar. Türkçedeki kanaat etme fikrinden farklı olarak, burada anlatılan şey pasif bir boyun eğme değildir. Kişi daha iyi bir ilişki, iş, sağlık düzeni veya maddi güvence isteyebilir. Ancak kitaba göre bu istek, eksiklik ve panik duygusuyla taşındığında direnç üretir, takdir ve mümkünlük duygusuyla ele alındığında ise daha yapıcı hale gelir. Bu bakışın pratik değeri, kişinin kendi durumunu inkar etmeden duygusal enerjisini düzenlemeye çalışmasıdır. Öte yandan bazı koşullarda barışmak, sınır koyma, yardım isteme, hukuki hak arama veya tıbbi destek alma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Kitabın içsel kabul çağrısı, somut sorunları çözmekten kaçınmak için kullanılmamalıdır. En dengeli yorum, kabulü eylemsizliğe değil, daha az panikle ve daha net kararlarla hareket etmeye bağlamaktır. Son olarak, kişisel değer duygusu. Dış onaydan çok kişinin kendi düşünce odağıyla ilişkilendirilir. The Astonishing Power of Emotions, kişisel değeri dışarıdan gelen övgü. Başarı veya başkalarının kabulüyle sürekli olarak kanıtlanması gereken bir şey gibi görmez. Kitabın yaklaşımında kişi, kendi arzularını fark ettikçe ve duygularını yargılamadan dinledikçe içsel değer duygusuna daha kolay erişir. Bu düşünce, özellikle karşılaştırma ve onay arama döngüsünde yaşayan okurlar için anlamlı olabilir. Başkalarının tutumunu tamamen kontrol etmeye çalışmak yerine kişinin kendi odağını ve verdiği anlamı incelemesini teşvik eder. Yazarlar, insanın istediği şeylere ulaşma kapasitesini önce kendi duygusal konumunu anlamasıyla bağlantılı görür. Buradaki ana fikir, daha iyi sonuçlara layık olduğunu tekrar tekrar söylemekten çok bu inancı zorlaştıran düşünceleri fark etmektir. Örneğin, kişi başarı istediği halde sürekli başarısızlık ihtimallerine odaklanıyorsa, kitap bunu arzu ile düşünce arasındaki uyumsuzluk olarak yorumlar. Bu yorum, öz şefkat ve iç gözlem açısından işlevsel olabilir. Fakat özgüven sorunları, depresyon, travma sonrası belirtiler veya yoğun kaygı yaşayan herkesin yalnızca düşünce odağını değiştirerek iyileşeceği anlamına gelmez. Bu tür durumlarda psikolog, psikiyatrist veya başka uygun uzmanlardan destek almak önemlidir. Kitabın katkısı. Kişinin hislerini kişisel değerine karşı delil gibi kullanmak yerine üzerinde düşünülebilecek geçici bilgiler olarak görmesine davet etmesidir. Sonuç olarak, bu kitap Abraham Hicks öğretilerine yakın hisseden, çekim yasası dilini anlamlı bulan ve gündelik duygusal tepkilerini farklı bir açıdan incelemek isteyen okurlara daha çok hitap eder. Özellikle sürekli endişe, öfke, kıyaslama veya hayal kırıklığı içinde kaldığını fark eden biri, duygunun ardındaki düşünceyi ayırt etme önerisinden pratik fayda görebilir. Metnin en kullanılabilir yönü, kötü hissetmeyi kişisel başarısızlık saymak yerine dikkat ve yorum alışkanlıklarını gözden geçirme fırsatı olarak ele almasıdır. Bu, kişinin bir olay karşısında durup neye odaklandığını, ne arzuladığını ve biraz daha rahat bir düşünceye nasıl yaklaşabileceğini sormasını sağlar. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, duygusal farkındalığı doğrudan Abraham öğretisinin titreşim ve çekim yasası modeliyle birleştirmesidir. Bu özellik kitaba kendine özgü, tutarlı bir manevi çerçeve verir, fakat aynı zamanda herkese uygun olmayabilir. Bilimsel psikoloji, bilişsel davranışçı yöntemler veya travma araştırmaları arayan okurlar burada o tür kanıt temelli bir açıklama bulmaz. Eseri en verimli biçimde okumak, metafizik iddialarını kesin olgu kabul etmek yerine onları iç gözlem için bir yorum modeli olarak değerlendirmekle mümkündür. Duyguların bilgi taşıdığı fikrini alıp bunu somut planlama, sağlıklı sınırlar, sosyal destek ve gerektiğinde profesyonel yardımla birleştiren okur. Kitaptan daha dengeli yarar sağlayabilir. Destek olmak isterseniz Esther Hicks kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.